Ayrım 61, sayfa 717. Kristoforla Missak 3 çadır mevkiinde sadece gece koruma görevi yaptığı için şimdi öğleden sonra 4 sularında kadınlar yalnızdı. Hayık'ın annesi Dul Şuşik, Juliet'e acıklı olduğu kadar kaba saba biçimde hizmet etmekteydi. Bu yardım çok gerekliydi çünkü yine hastane barakasının idaresini ele almış olan Mayrik Antaram hastanın yanında sürekli kalamıyordu artık. İskuhi ise ayrı bir meseleydi. Juliet en küçük bir adım attığında bile yere çökecek kadar tükenmiş ve güçsüz de olsa artık iyileşmekteydi. Yüzü geçirdiği korkunç hastalıktan sonra çevresindeki güneş yanığı koyuluktan kendisini daha çok ayırt etmek istiyormuşçasına mavi beyaz bir renk almış, daha doğrusu renksizleşmişti. Her gün bir ya da iki saatini yatağın dışında geçiriyordu. Böyle zamanlarda küçük aynalı masanın önüne oturuyor, başını ellerinin üstüne koyarak hiç hareket etmeden öylece kalıyordu. Bazen önceden yaptığı gibi umutsuzluk içinde yatağın önünde diz çöküyor, dantelli küçük baş yastığını son yurduymuş gibi yüzüne bastırıyordu. İçinde bulunduğu ruhsal çöküntünün en vahim belirtisi ise kadının içindeki güzel ve temiz olma dürtüsünün tamamen sönmüş olmasıydı. Çamaşır bavulu kapalı olarak duruyordu çadırda. Ne bavulun içine el atıyor ne de Mayrik Antaram'ın son ateş nöbetinden sonra giydirdiği gecelik, buruş buruş olmasına rağmen temiz bir şeyler giymek istiyordu. Yumuşak patiska geceliğinin sağ omzunun yırtıldığının ve bir deri bir kemik kalmış göğsünün açıkta kaldığının farkında değildi. İçini dolduran isteklerin aksine kurumuş derisini canlandırmayı bekleyen, içinde hala bir miktar kalmış eau de printemps şişesine dokunmuyordu. Yatağının hemen altında duran terliklerini bile giymiyor, var olan gücüyle atabildiği birkaç adımı yalın ayak sendeleyerek yürüyordu. Gözlerinde yaşayan ne acı ne de korkuydu. Sadece onu hayata çekmek isteyen herkese karşı sinmiş bekleyen inatçı bir tetikte oluştu bu. Şuşik, Juliet'in kişiliğinde tek çocuğunun korkunç ölümü nedeniyle aklını yitirmiş bir anneyi görüyordu. Bu kadının kaderinde Tanrı'nın çok büyük, hak edilmemiş bir lütfuyla kendisinden uzaklaştırılan kendi kaderini görmekteydi. Hayık yaşıyordu. Bu kadar da değil. Yaşamı Jackson'ın ve Amerika'nın koruması altında olduğu için artık sonsuzluğa kadar güvencedeydi. Jackson ve Amerika sözcükleri Şuşik'in yüreğinde doğaüstü güçlerle eş anlama sahipti. Jackson insan değil, büyük ihtimalle ateşten kılıcını sallayan baş melekti. Böylece ona Musa Dağı'da hiçbir anneye nasibi olmayan bir ödül vermişti Tanrı. Hem de papazın sürekli söylediği gibi günah ve öfke dolu bir yaşam sürmüş olmasına rağmen. Şimdi o gece gündüz hizmet edip şükretmek, şükredip hizmet etmek için yaşamak zorunda değil miydi? Öyleyse lanetin vurduğu bir anneye değil de kime hizmet edecek, kime şükredecekti? Juliet zengin, kibar, yabancı bir adamdı. Şuşik'le arasında ne büyük bir uzaklık vardı. Fakat uzun boylu Kafkasyalı kadın kurtulan anne ile yitip giden anne arasındaki yolun çok uzak olamayacağını hissediyordu. İçinden yıllardan bu yana paslanmış sesini çıkarmış, hafifletmiş, yumuşatmıştı. Teselli edici sözleri şarkı söylermişçesine çıkıyordu ağzından. Her şey çok basitti. Bu dünya bu dünyaydı ama öteki dünyada kurtarıcı İsa her şeyi öyle akıllıca düzenlemişti ki insanlar yine sevdikleriyle bir arada olabileceklerdi. Bunu ne Nunik'ten ne de başka bir ölü yıkayıcısından öğrenmişti. Annesi Van Gölü'nde bulunan Manastır Adası, Aktamar'da yaşayan bir başpapazdan duymuştu bunları. Yukarıda cennette anneler çocuklarını dünyadan ayrıldıkları yaşlarda değil, bir zamanlar oldukları gibi 2 ile 5 yaş arasındaki küçük çocuklar olarak görecekler, iyi annelere çocuklarını yine kucaklarında taşıma izni verilecekti. İri kıyım kadın bu ihtimalden son derece mutlu olmuş halde kollarında küçük görünmez bir hayık sallamaya başlamıştı. Kadın bu hikayeleri anlatırken Juliet'in gözleri giderek daha çok karşı koyarak uzaklara gitmiş gibiydi. Şuşik yabancı kadının dilini anlamadığını sanmıştı. Hanımın yanına yere çömelmiş nasıl teselli edebileceğini, nasıl yardım edebileceğini düşünüyordu. Juliet'in üşümüş ayaklarına dokundu. Acıyan hafif bir sesle kadının ayaklarını göğsüne bastırarak kösele gibi sert köylü elleriyle hafif hafif okşamaya, sonra da ısıtmak için ovmaya başladı. Juliet gözlerini kapatıp geriye kaykılmıştı. Şuşik'in talihsiz kadının delirdiğinden hiç kuşkusu yoktu. Bu deliliği çok iyi anlıyordu dul kadın. Çünkü kendisi de kurtarıcı haber onu yaşama döndüresiye kadar aynı yolda epeyce ilerlemişti. İnce ayrıntıları düşünemediği için bu durumun gerçek delilik değil, hanımın açık bir bilinçten korkarak arkasına gizlendiği bedensel güçsüzlük, yüksek ateş etkisi, dehşet, hayallere kaçış ve gerçek korkusunun oluşturduğu bir siper olduğunu bilemezdi. Ayrıca hekim Bedros da şu şekilde düşüncelerini paylaşıyor ve Juliet'in tifüsün yol açtığı bir akıl hastalığına yakalandığını sanıyordu. Dağa çıkışlarının 40. günü olan bu sabah viziteye çıktığında meydana gelen beklenmedik bir olay böyle düşünmesi için yeterli ipucu vermekteydi. Yaşlı adam hastalığın yatağının kenarına oturmuş, becerebildiği en iyi Fransızcayla kas katı kesilmiş bu ruha umut ve ışık vermeye çalışıyordu. Her şey çok iyi gelişmekteydi. Savaş mutlaka birkaç hafta sonra bitecek ve dünyada barış kurulacaktı. Madam elbette Antakyalı ağanın ziyaretinden habersizdi. İşte bu nüfus sahibi yaşlı adam Bagratya'nın madamla birlikte en kısa zamanda Fransa'ya gidebileceğini sezdirmişti. Birkaç gün sonra böylesine genç ve mükemmel iki insan için yeni ve daha güzel bir yaşam başlayacaktı. İyi yüreği her şeyi olumsuzlayan bu huysuz adamı yaratıcı bir masal anlatıcısına dönüştürmüştü. Küçümseyici pürüzlü sesi bile koruyucu duyuluyordu şimdi. Bu hoş masal sürerken çadıra birden İskuhi girdi. Deminden beri doktorun uydurduklarını dalgın, hoşnut gözlerle dinliyor görünen Juliet, İskuhi görür görmez korkuyla doğrulmuş, dizlerini yukarıya çekip bağırmaya başlamıştı. ''O değil, o değil, o gitsin! Onun elinden hiçbir şey almam, beni öldürmek istiyor!'' Fakat daha da tuhafı İskuhi'nin bu çılgınlık krizi sırasında yerinden hiç kıpırdamaması ve küçücük yüzünün sanki şimdi o da bağırmaya başlayacakmış gibi çılgın bir görüntü almasıydı. Hekim Bedros kadınları şaşkınlıkla izliyordu. Korkunç bir şeyler öğrenmişti. İskuhi çadırdan gittikten çok sonra bile zayıf kalbi çıkacak gibi çarpan Juliet uzun süre sakinleşememişti. İskuhi'ye ne olmuştu? 5 gündür Gabriel'i görmüyordu. 2 gündür de ağzına tek lokma koymamıştı. Konservelerin hepsini kuzey mevziine götüren Christopher, çikolata ve bisküvi türünden ne varsa kadınlara bıraktığı için aç kalmak zorunda değildi genç kız. Ama açlık çekmek istiyordu. Nedeni de sadece bütün halkın aç olması değildi elbette. Gabriel'i 5 gündür görmemişti. Bu süre içerisinde ağabeyi Aram 2 kez çadırına gelmiş ama o saklanıp kapıyı açmamıştı. Bu 5 günün her birinin 24 saati yıl gibi dayanılmaz uzunlukta geçmişti. Gabriel neden gelmiyordu? Gece gündüz demeden her an yoluna bakmasına rağmen tükenmiş vücudunda güç bulabilseydi bile şu an sevdiği adamın peşinden mevziye gitmezdi. Her geçen saatle bunu daha az yapabileceğini hissediyordu. Thomasyanların eski çadırında soluk almadan yatıyor, parmağını bile kıpırdatamıyordu. Kıyıya çarpan dalgalar gibi muazzam bir kulak uğultusu neredeyse başını çatlatacaktı. Ama gerçeğin sesini bastıracak kadar güçlü değildi. Ölüm döşeğinde biri son dakikalarını nasıl sakınarak yaşarsa, beraber oldukları dakikaları öyle sakınarak yaşamıştı. Doğru değil miydi yoksa? Damlacıkta insanın harcayacak kaç dakikası vardı ki? Ama Gabriel sadece geri getirilemez anları değil, kısa sürecek sevgisinin sonsuz günlerini de boş yere harcıyordu. Boşuna harcamak? Sevgi? İskuhi bütün yaşadıklarını acımasızca çekip çıkarıyordu içinden. Evet, Gabriel ona şefkatli davranıyor, yani okşuyor, bazen elini çıplak kalbinin üzerine koymasına ve kendisiyle birlikte ağlamasına izin veriyordu. Ama Gabriel Stepan için ağlamaktaydı ve yüreğini açtığı zaman dile gelen kendisini aldatan kadına duyduğu acıma, ona karşı duyduğu hüzündü. Ne kadar ağır ihanete uğramış da olsa yabancıya çok bağlıydı. İskuhi'ye küçük kız kardeşim ve yurda dönüş demesinin ne yararı vardı ki? Bu sözcükler genç kız için artık sevgi sözcükleri değil, denizin kayalara vuran dalgalarıydı. Stepan ölmeden önce sabırsızlıkla sorduğu tuzak soruya Gabriel'in verdiği kararsız yanıt geliyordu aklına. Eğer dışarıdaki dünyada karşılaşsaydık bendeki kız kardeşi fark eder miydin? Gabriel hiç olmazsa açık davranmıştı. Sanki bütün düşüncesiyle şöyle dermiş gibiydi. Sen solgun, cahil, küçük birisin. Olaylar böyle dehşetli biçimde gelişmeseydi sana dönüp bakmazdım bile. Küçük kız kardeşim, acımı paylaşmaya çalıştığın için soğuk ellerim, uzak kardeş öpücüklerimle teşekkür ediyorum sana. Ama sen yoğun oluklu zavallı Ermeni çocuğu bunu nasıl başarabilirsin? Her şeye rağmen her zaman o yabancıya, o Fransız'a aitim ben. İskuhi ile değil Juliet'le birlikte öleceğim. Bana ihanet etmiş de olsa Juliet'in önünde eğiliyorum. Ancak İskuhi'ye tepeden bakarak eğilebilirim. Acı sadece bunları algılamakla da kalmamıştı. Giderek daha büyük bir şiddetle araştırıyordu gerçeği. Gabriel'in ona verdiği hizmetine karşılık soğukkanlı bir lütuftan başka bir şey değildi. Eğer Juliet hastalığı yenemeseydi, içten içe bunu yüzlerce kez istemişti, farklı mı olurdu diye sordu İskuhi. Biliyordu, hayır. O zaman Gabriel onu şimdikinden daha az severdi. Ah, bu hasta kadın en gizlisindeki şeyi nasıl hissetmişti? Juliet'in çadırına bir daha hiç girmeyecekti, artık onu görmek istemiyordu. Oysa suç Juliet'te değil, sadece ve sadece kendisindeydi. Sevilmeye değer bulunmamasının nedeni neydi acaba? Avrupalı değil, bir Ermeni dülgerin kızı, yoğun oluklu bir köylüydü. Derinde yatan neden bu olabilir miydi? Peki Gabriel Avrupalı mıydı? Aynı Ermeni köyünden değil miydi o da? Tek fark kendisinin Lozan'da 2 yıl, onun ise Paris'te 23 yıl yaşamış olmasıydı. Neden bu olamazdı? Gabriel yüzüne baktığı zamanlar güzel olduğunu da söylüyordu. Dur, evet buydu. Neden kendisine bazen öyle tuhaf, öyle uzak bakıyordu? Onda bir şey vardı adamı rahatsız eden, soğutan. Güçsüzlüğünü yenip küçük masada oturan aynaya koştu. Ama her şeyi bildiği için bakması gerekmemişti. Sakattı, öyle doğmamış da olsa sakat bırakılmıştı. Zeytundan sürgün edildiklerinden bu yana 6 ay içinde sol kolu giderek kötüleşmişti. Askıda olmadığı zamanlar zayıf, dumura uğramış halde sarkıyordu aşağıya. Sürekli gizlemeye çalışmasına rağmen Gabriel bu görüntünün üstesinden gelemiyordu bir türlü. Evet, bu İskui için kesindi. Bir kez sakat kolunu hafifçe öpmüştü adam. Şu an bile bu öpücüğü adamın kendisini aşmasına yardım edecek merhamet öpücüğü olduğunu zannediyordu. Yeniden yatağa attı kendisini. Kulaklarındaki uğultu her şeyi yutan bir fırtınaydı sanki. Gabriel'in gelmemesini şiddetle gerekçelendirmeye çalıştı. Bugünlerde açlık mevzilerde mutlaka her şeyi alt üst etmiş, Bagratyan her şeyi yeniden örgütlemek zorunda kalmıştı. Ayrıca çatışmalar da sürüyordu. Fakat bu açıklamalar içinde hiçbir biçimde etkili olamıyordu. Kendi sesini kulaklarındaki uğultu nedeniyle tanıyamaz olmuştu. Bagratyanların köşkünde Juliet'in isteği üzerine söylediği şanson damuru duyuyordu şimdi. O gün şarkı söylerken Stefan yanındaydı. Gabriel ise daha sonra gelmişti. Bu eski halk şarkısının ilk dizeleri beyninde dönüp duruyor, çıldıracak gibi oluyordu. Bahçeden geliyordu. 2 nar vardı elinde. Göğsüne yapıştırmıştı iyice. 2 büyük parlak nar. Bana verdi, almadım. Öteki dizeleri yoktu. Aynı anda ne zamandır kendisini rahatsız etmeyen o korkunç şey geldi yine. Maraş karayolunda kaleidoskop başlı sakallı yüzlü katil sıkıştırıyordu onu. Ve sonra aniden sanki değiştirme aleti bozulmuş gibi iğrenç suratta takıldı. Ama takılıp kalan yüz bu kez ne hikmetse Gabriel'in yüzüne dönüşmüştü. Ötekinden daha düşmanca, daha caniceydi bu yüz. İskui'nin korku ve mutsuzluktan soluğu kesilmişti. İçinden yalvardı, Aram. Bu dakikada Aram Thomasian gerçekten de kız kardeşinin çadırından fazla uzakta değildi. Zavallı çocuğu kucağında taşıyan Hofsanna'la birlikte gelmişti. Kabaca seslendi, kimse ses vermiyordu. Bıçağını çıkarıp çadır girişini içten bağlayan ipi kesti. Omzunda taşıdığı büyük çuvalı yere bırakmıştı. Kundak içindeki neredeyse cansız bedeni taşıyan kadın birkaç adım arkasındaydı. Görünüşe bakılırsa bu şaşkın insanlar ayini ve halk oylamasını beklemeden gerçekten de şu an Damlacığı terk etmek niyetindeydiler. Thomasian ailesiyle güvenlik içindeki hiçliğe yolculuk için Kevork'u arıyor gibiydi. Eğer papaz Aram şu an kendisi olabilseydi, Zeytun'daki yumuşak, protestan, sevecen, güçlü, neşeli ağabey olabilseydi, belki de İskui fazla direnmezdi. Bu terk edilmiş çadırda neden kalsındı ki? Ayaklarının onu fazla uzağa taşıyamayacağını biliyordu. Nasılsa sen herhangi bir yerde yavaşça bulacaktı kendisini. Kulak uğultusu. Gabriel ve o son bulacaklardı artık. Fakat çadırın içinde Zeytun'daki sevecen ağabey yerine elindeki sopayı sallayıp duran tanımadığı bir zorba duruyordu. Ayağa kalk, hazırlan, benimle geliyorsun. Bu kötü sözler İskuhi'nin üstüne kaya parçaları gibi düştü. Kas katı kesilmiş yatarken gözlerini hiç tanımadığı Aram'a dikmişti. Dediğini yapacak olsa da hareket edemezdi artık. Thomasian sopayı daha sıkı kavradı. ''Duymuyor musun? Hemen ayağa kalkıp hazırlanmanı emrediyorum. Ağabeyin ve dini büyüğün olarak emrediyorum sana, anladın mı? Seni günahtan çekip çıkaramaz mıyım, göreceğiz.'' Günah sözcüğüne kadar hiçbir şey olmadı. Fakat günah İskui'nin içinde yüzlerce öfkeli direnç kaynağını uyandırmıştı. Artık güçsüz değildi. Yatağın kenarından geriye çekilerek kendisini savunmak ister gibi sağ yumruğunu sıktı. O sırada yeni bir düşman daha ortaya çıktı. Hovsanna.
Bırak onu papaz. Vazgeç. Yitmiş biri o. Yalvarıyorum, yaklaşma, hastalık kapacaksın. Bırak. Eğer bizimle gelirse Tanrı'nın cezasına daha çok hedef oluruz. Hiçbir anlamı yok.
Gel papaz, onun nasıl biri olduğunu hep biliyordum ama sen deli divaneydin. Daha Zeytun'da okuldayken genç öğretmenlere sürtünürdü, erkek delisi. Bırak onu, lütfen gel.
İskuin'in gözleri şaşkınlıktan büyümüştü. Juliet'in hastalığından bu yana Hovsanna'yı görmediği için kadının geçen zaman içinde nasıl takınaklı biri olduğunu bilmiyordu. Papazın genç karısı korkunç değişmişti. Kurban verip Tanrı'yla barışmak için o güzelim saçlarını kısacıp kırpmıştı. Şimdi küçücük kalmış, baş cadı gibi kötücül görünüyordu. Bütün vücudu erimiş, buruş buruş olmuştu. Sadece doğumun hastalıklı sonucu olarak karnı şişti. Hovsanna kundaktaki çocuğu anlatılması mümkün olmayan suçlayıcı bir tavırla görümcesine doğru uzatıp ciyakladı.
''Şuna bak, bu felaketin sorumlusu sadece sensin.''
İskui ilk kez konuştu. Aman tanrım, başı göğsüne düştü. Sırtıyla Hovsanna'ya destek verdiği o zor doğum anını düşündü. Bu azgın insanlar ondan ne istiyorlardı? Hayatının en son saatlerinde neden rahat bırakmıyorlardı? Bu arada kaba gümüş saatini çıkaran papaz zincirinden tutup sallamaya başlamıştı.
Hazırlanman için 10 dakika veriyorum sana.
Sonra Hovsanna'ya döndü.
Hayır, bizimle gelecek, onu bırakmam. Tanrı onu benden soracak.
İskui hala kıpırdamadan yatağın arkasında duruyordu. Fakat Aram Thomasian verdiği süreyi beklemeden dışarıya çıktı. Kaba saat hala elinde sallanmaktaydı. Tam o sırada dışarıda 3 çadır mevkiinde tuhaf gürültüler duyuldu. 23 adam kedi sessizliğiyle ortaya çıkmış, şeyh çadırıyla hastanın yattığı çadır arasında dolanıp duruyorlardı. Davranışlarına bakılırsa başı çeken uzun saçlı asker kaçağıydı. Bu güvenilmez adam beklenmedik konukların ne kadar lideriyse Sato'da hiç kuşkusuz o kadar çetenin 24. üyesi rolünü üstlenmişti. Çocuk olması nedeniyle bu habersiz girişimin amacını bilmediği, anlamadığı izlenimi uyandırmak istercesine son derece masum, koluyla burnunu ovuşturup duruyordu. Büyük ihtimalle görevli olarak gelmişlerdi. Fakat yanlarında ne Kilikyan ne de Yaman komiser vardı. Her yere suç öncesi görülen sinsilik dolu sıkıcı bir hava egemendi. Başlangıçta asker kaçakları tüfeklerine askerlerden ele geçirdikleri süngüleri takmış, birkaçı hariç hiç dikkat çekmedi, nöbet değişimi için mevzilere giden ya da mevzilerden dönen mangaları görmeye alışıktı halk. Kuzeyde silah seslerinin bir türlü susmak bilmediği özellikle bugün silahlı bir grup dikkat çekmiyordu. Aram Thomasian İskui'nin çadırının önüne çıktığında olay gelişmeye başlamıştı çoktan. Buna rağmen uzun süre büyük bir kayıtsızlık içinde olanları izledi. Kendi affedilmez girişiminin puslandırdığı düşüncesi, savaşçıların Bagratyan'ın verdiği herhangi bir emrine yerine getirdikleri yargısına varmıştı. Artık halkın içinde olmadığına göre Damlacığın savunması onu ne ilgilendirirdi? Dul Şuşek'in gözleri ise çok keskindi. İri gövdesiyle çadır girişini tamamen kapayan kadın, sürekli olarak hanımın çadırına işaret eden Sato'nun davranışlarının, belirsiz işaretlerinin arkasında yatanı hemen anlamıştı. Bacaklarını ve kollarını açmış, sanki kötülüğe vücudunu kalkan etmek ister gibiydi. Uzun saçlı kalabalıktan ayrıldı.
''Bilmek zorundasın, madeni balık kutularından söz ediyorum, yağlı balıklardan, şarap tesislerinden ve yulaf ezmesinden.''
''Ne şarap ne yulaf ezmesinden haberin var. Seni kim gönderdi?''
''Sana ne? Komutan.''
''Komutan kendisi gelsin.''
''Hadi çekil şuradan. Seni son kez uyarıyorum aptal karı. O zıkkımlarınızın üzerine daha fazla oturamayacaksınız. Onlar bizim hakkımız.''
Şuşik artık hiç konuşmuyor. Bir boksör gibi gözleri ve elleriyle tüfeğini atmış, uygun bir anı kollayan uzun saçlının hareketlerini izliyordu. Adam sol yandan Şuşik'e saldırdığında kalçalarından yakalamış, demir gibi elleriyle havaya kaldırıp kalabalığın ortasına öyle bir fırlatmıştı ki, alçak herif düşerken kendisiyle birlikte 2 adamı daha yere yıktı. Kadın hala son derece sakin duruyordu kapıda, soluğu bile sıklaşmamıştı. Bir sonraki konuğu karşılamaya hazır, kolları 2 yana açık sabırsızlıkla bekliyordu. Ne var ki Şuşik öleceğini sezmeden olup bitti her şey. Yan taraftan gelen sinsi bir dipçik darbesi beynini parçalamıştı. Mutluluğun doruğundayken hemen ölmüştü. Zira adamla boğuşurken bile benliği tek bir düşünceyle doluydu. Hayık yaşayacak. Yere yığılarak Stepan'ın talihsiz annesine giden yolu kapamıştı.
Papaz Aram ancak şimdi neler olduğunu anlayabilmişti. Sopasını kaldırıp haykırarak kadının öldürülmesinin yarattığı bir anlık soğuklukla ürken kalabalığın üstüne atladı. Bütün kişisel gücünü kullanmak zorundaydı. Hem papaz hem en yüksek liderlerden biriydi. Kalabalığa iki kısa emir, sonra hızlı bir hareketle uzun saçlının tüfeğini yerden kaptı. Bu otoritenin kendilerini engelleyip engellemeyeceğini merakla bekleyenler az değildi. Ne var ki manevi gücüne çoktan bu yana egemen olamayan Aram'ın seçtiği yol yanlıştı. Gülünç sopasını kör gibi sağa sola savurarak kalabalığın ortasına daldı ve yanıt hemen geldi. Arkasından sağ omzuna saplanan bir süngü darbesi. Bu da ne diye düşündü, bütün bunlarla ne ilgim var benim? Ben tanrı adamıyım, benim görevim sözle başka bir şey değil. Bu yabancıları kendi kendileriyle bırakalım. Sopası elinden düşmüştü. Manevi saygınlığının bilincinde olarak hemen doğruldu. Geriye dönüp dik adımlarla yürümeye başladı. Ah, oradaki kadınlar, şimdi... İskui nihayet söz dinlemeye karar vermiş miydi? Ama neden beyazlar giyinmiş? Evet, Zeytun'daki gibi yine dostça birlikte yaşayacaklar. Hovsanlah bunu görmek zorunda. Üçüncü çadıra giden yol çok uzamıştı. Papaz karısına cesaret verircesine gülümsedi. Oysa karısı korku dolu gözlerle çok ötelere bakıyor gibiydi. Aram Hovsanlan 3 adım ötesinde yere yığıldı. Otlar kan içinde kalmıştı. Yarası çok ağır olmamasına rağmen kendinde değildi. Hovsanlah kollarında çocuk çaresiz, şaşkın kocasının yanına çömelmişti. Bu arada kanı gören İskui bağırarak çadıra koştu. Temiz bezle makas getirip ağabeyinin yanına diz çöktü. Hovsanlah ancak şimdi kendisini toparlamış, çocuğu yere otların üzerine bırakmıştı. Aram'ın ceketini kestiler. İskui temiz bezleri bütün gücüyle yaranın üzerine bastırıyordu. Sağ eli kendisine son derece yabancılaşmış, ağabeyinin kanına bulanmıştı. Uzun saçlı adam Sato ve birkaç asker kaçağı Şuşik'in üzerinden atlayıp hanımın çadırına girdiler. Kurşun ağırlığındaki uykusundan yeni uyanmış Juliet konuşmaları, gürültüleri, feryatları duymuştu. Ateşleniyorum, Tanrı'ya şükür, yine ateşleniyorum diye düşündü ama yanılıyordu. Bazı insanlarla belli bir koku çadırı doldurduğunda uyuşuk teslimiyet ruhu hala korkmamıştı. Eğer yeniden ateşim yükseliyorsa memnun olurum. Ama gelenler Osmanlıysa en iyisi şimdi olması, iki uyku arası. Hiç kimse hanıma zarar vermek istemiyordu. Hastaya dikkat bile etmediler. Sadece kıskanç söylentilere konu olan leziz yiyeceklerle ilgiliydiler. Büyük elbise dolabı, öteki bavullar, her şey dışarı taşındı. Bu arada şeyh çadırından da bavul, çanta, ne varsa çadırın önüne yığılmıştı. Sato ile uzun saçlı adam Juliet'in odasında biraz daha uzun kaldılar. Adam kendisi için herhangi bir şey bulma umudundaydı. Sato'yu iten ise sadece merak ve kötülüktü. Aklına daha kötü bir şey gelmediğinden Juliet'in üzerindeki örtüyü çekip almıştı. Adam yabancı kadının çıplaklığını görmeliydi. Oysa uzun yapış yapış saçlarını göz önüne alan asker kaçağı anı niyetine büyük bir bağa tarak seçmişti. Bu ganimetle meşgul olurken kadına dokunmadan çadırdan defolup gitti. Dışarıya taşınan eşyalar çete tarafından tamamen talan edilmişti. Yoğun olukta köşke zaptiyelerin ilk geldiği zaman o aşağılayıcı darmadağın ediş gibi Juliet'in elbiseleri, çamaşırları bir kez daha saçılmıştı ortalığa. Rugan, karamandola, yaldızlı ayakkabılar, incecik çizmelerin her biri bir yerdeydi. Ama haydutların elde ettikleri son derece komikti. 2 sardalya kutusu, 1 kondanse süt, 3 çikolata, 1 teneke kutu bisküvi kırıntısı. Hepsi bu kadar olamazdı. Hemen 3. çadıra, Sato göstermişti. Tam bu anda sunak meydanındaki küçük çan ayine çağırmak için çalmaya başladı. Asıl haydut grubuyla anlaştıkları üzere bu işaret adamları günün ikinci işine davet etmekteydi. Zamanında yetişmek istiyorlarsa acele etmeliydiler. Boş dönmemek için herkes yerden ne buluyorsa alıyordu. Kaşık, bıçak, çanak, sürahi, hatta 1 çift kadın eldiveni. İskuhi ile Hovsanah papazın kanamasını durdurmuşlardı. Papaz kendine gelmişti ama hayretler içindeydi. İçinde öldürülenin ne kadar şaşırmış bir adam olduğunu anlayamıyordu. Artık toplulukla kalabilirdi. Artık inadı nedeniyle topluluktan ayrılmanın büyük günahını yeniden işlemek zorunda kalmayacaktı. Akıtılmış kan ve akıttığı kan onu verilememiş sınavdan esirgeyen bir lütuftu. Hovsanlah'ı gördü. Çocuğun kundağının kirlenmemesi için elindeki kanı otlarla temizliyordu. Aram Tomasyan başının altında bir sürü örtü ve yastık olmasına şaştı. Öyle ki neredeyse oturur gibiydi. İskui hala sağ eliyle yarasına kompres yapıyor, aynı zamanda da sırt üstü yatmasını engelliyordu. Çökmüş yüzü ölçüsüz yorgunluktan iyice bozulmuştu. Aram başını çevirip, İskui dedi. 5 kez, 6 kez inleyerek tekrarladı bunu. İskuhi. Kızın adını şefkatle söylerken bağışla beni diyor gibiydi. Zangoç sunağın yanındaki direkte asılı duran çanı çılgınlar gibi çalıyordu. Bu uyarıcı çana aslında hiç gerek yoktu. Zira yaşlı kadın ve çocuklardan oluşan topluluk çoktan meydanda birikmişti. Ama çan Zangoç'un fanatik sağ elinde şu anda Hristiyan bir halkın ölüm saatinin çaldığını, sadece Osmanlı bölüklerinin değil, aynı zamanda toprak ve denizin de doymasını istermiş gibi sızlanmaktaydı. Sol elinde ise yine son derece hızla salladığı buhurdanlık vardı. Dünyevi herhangi bir besin maddesinin kalmadığı damlacıkta daha aylarca yetecek kadar günlük bulunuyordu. Ayin saatinde aslında epey gecikmişti, güneydoğu rüzgarı hala son hızla esiyordu. Rüzgar darbeleri dini taciz etmek isteyen bir tanrısız gibi meydanda isip savuruyor, çan seslerini yutuyor, iyice sağlamlaştırılmış örtüsüyle sunağı sallıyordu. Kutsal yerin arkasındaki 4 metrelik güçlü yaprak duvarı rüzgara terk edilmişti. Fırtına darbeleri altında sallanıyor, kurumuş yapraklar havaya uçuşuyor ve bütün yapı yıkılacakmış gibi titriyordu. Sunak masasının önünde en üst basamağın sağ ve solunda arasına ip gerilmiş iki direk vardı. Buraya perde takılmıştı. Ermeni geleneğine göre kurban sırasında papazın cemaate görünmesi gerekiyordu. Kalın kumaştan yapılmış perde sürekli kutsal masaya çarptığı için kutsal eşyaların sunaktan aşağı düşmemesini sağlamak amacıyla perdeyi iyice bağladılar. Birkaç dindarın gözü bu kutsal eşyalardan bir an bile ayrılmıyordu. Özellikle cam abajurların koruduğu gemici lambalarının yandığı gümüş yüksek şamdanlara bakıyorlardı sürekli. İki rüzgar darbesi arasında uzayan sıkıcı sessizlik ara sıra kuzey geçidinden gelen silah seslerinin duyulmasını sağlıyordu. Ter Haykazun hükümet barakasının hemen yanında bulunan papaz kulübesinde çoktan ayin giysilerini giymişti. Ayin sırasında kendisine yardım edecek ilahiciler ve papaz yardımcıları bir süredir kapıda bekliyordu. Fakat derin bir sıkıntı dışarıya çıkıp sunağa gitmesini engellemekteydi. Neydi bu? Hiçbir zaman dengesini yitirmeyen kalbi papaz giysisinin altından kuvvetle çarpıyordu. Bilinmeyen karşısında duyulan korku muydu bu? En tehlikeli anda halka başvurmakla doğru mu davranmıştı acaba? Sinsi bir zaaf sonucunda karar verme görevini bu görevin üstesinden gelemeyecek, bu yetenekte olmayan insanlara bırakmamışlar mıydı? Evet, savaşçıların tümü Bagratyan'dan yanaydı ve Ter Haykazun Aram Tomasya'nın önerisini kimsenin desteklemeyeceğine inanıyordu. Yine de, ayinden hemen sonra Tomasya'nın önerisi aç kalabalık arasında şaşkınlık, kavga, dağınıklık tehlikesi yaratmayacak mıydı? Belki de şu anda papaz onurlandırıldı ve lanetlendiği bu görevin ezici ciddiyetini hissetmekteydi. Sıcak esen rüzgara rağmen üşüyordu. Başı şişirilmiş bir balon gibi giderek büyümekte incelmekteydi. O da iki gündür neredeyse hiçbir şey yememişti. Yatak olarak kullandığı minderde dizlerinin üzerinde sayfaları açık kilise defteri olduğu halde oturuyordu. Bütün öğleden sonra boyunca bir şeyler kaydetmiş ve 40 günün dökümünü yapmıştı. Yaşam ve ölümün kaydedildiği defter elinden geldiğince düzenlenmiş, hesap kapatılmıştı. Görevini yerine getirmişti, kilise defterini teslim edebilirdi artık. Kime? Ter Haykazun başını salladı. Yaşayanların ve ölenlerin isim isim yazılmış olmasından, mükemmel insani düzenin kendisi tarafında şu ana kadar muhafaza edilmesinden hoşnuttu. Ebediyete göçmüş herkesin doğum ve ölüm tarihi, anne baba adı, menşei buraya açıkça yazılmıştı. Öbür dünyaya göçmüş biri böylece Tanrı'nın merhametine daha kolay ulaşacak, atsız bir köpek gibi cehennemin kapılarında dolaşıp durmayacaktı. Ter Haykazun kutsal vaftizin devamı olan ad verme ve kaydetmenin kutsallığına mutlak bir inanç besliyordu. Solmuş parmakları defterin son sayfalarını bir kez daha çevirdi. Musa Dağı'da doğan 17 çocuğu vaftiz etmişti. Buna karşılık öteki dünyaya kutsayarak gönderdiği 24 kişi vardı. Büyük bir rakam. Ancak Osmanlı bölüklerine ve açlığa rağmen 4500 insanın hayatta kalması mucize değil miydi? Belki de üstün güçteki Osmanlıları bir kez daha geri püskürtecek, siperlere mevzilenmiş 700'den fazla deney sahibi cesur savaşçı bunların arasındaydı. Gabriel Bagratya'nın yoğun oluğa gelmesi Tanrı'nın lütfuydu. Göz kapakları kurşun gibi ağırlaşmış kapanıyordu. 4500 kişi yaşamıyordu artık. Kas katı kilise giysileri içinde ölülerin arasındaydı. Ne kadar korkunç da olsa en sona kendisinin kalacağından hiçbir zaman kuşku duymamıştı. kalbi yine sakinleşmişti. Ama içini şimdiye kadar direnişçilerin en zor durumda kaldıklarında bile hissetmediği, tarif edilemez bir ölüm beklentisi doldurmuştu. Nedenini bilmeden kalın kırmızı kalemiyle kilise defterine kaydedilen son ölünün altında büyük bir haç çizdi.